Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhabalar.
Evet, yine dolu dolu bir programla birlikteyiz hocam. Gündem bir hayli yüklü ve önemli başlıklar var. Ve bizim de değişmeyen gündem maddemiz olan Gazze'de, Filistin'de yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar bizim ilk konuşacağımız meseleler arasında. Gazze'de devam ediyor katliam, İsrail soykırımı devam ediyor. Yine Gazze'nin orta kesimlerine bu gece işgal kuvvetleri saldırıda bulundu ve 47 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi var. Diğer taraftan Gazze'nin kuzey bölümüne yönelik İsrail'in uyguladığı bir ayrıca bir abluka var kuzeye yönelik. Orada ilaç yok, ulaşım yok, herhangi bir şekilde hiçbir şeye izin vermiyor katil İsrail. Gazze'de yaşanan son gelişmelere bakalım ve özellikle Gazze'nin kuzeyine yönelik bu İsrail'in planı nedir? Bunu konuşalım istiyoruz. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze kanayan yaramız ve yaklaşık 13 ay olacak. Yani 7 Ekim'de bir yılı geçti. Şu an Kasım ayı geldi. Bu süreç içerisinde İsrail'in Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararını veya dünya kamuoyunun bütün tepkilerini, uluslararası mahkemelerin almış olduğu kararları dinlemeden yapmış olduğu katliam devam ediyor. Fakat az önce sorduğunuz soruda Gazze'nin özellikle kuzey kesiminde daha farklı bir uygulama yapıyor. Çünkü orayı insansızlaştırma politikası Gazze'nin genelinde var ama kuzeyi şu anda hedeflemiş durumda. İsrail'in böl, parçala, yut politikası gereği ilk hedef olarak Gazze'nin kuzeyinde taş üstünde taş, evet, gövde üstünde baş bırakmamak üzere kadın, çocuk, sivil hiç ayırt etmeden bunu yapıyor. Fakat bu insanlar yıkık dökük binaların, harabelerin arasında bile ölümüne direniyorlar. Kassam mücahitleri zaten tünellerden arada bir çıkıp İsrail, evet, askerlerine karşı keskin nişancılar vasıtasıyla mücadelelerini yapıyorlar. Ve İsrail askerleri de çok korkak olduğu için tünellere girme cüret ve cesaretini, hı hı, gösteremiyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta da biraz değindik. İsrailli askerlerin büyük çukurlar kazıp o çukurların içerisinde kadınları doldurup, evet, etrafını tanklarla çevirdiği, arkasından da siz askersiniz, bunlar da savaş ganimeti gibi akla hayale gelmeyecek artık ırza namusa tasallut seviyesine kadar geldikleri, bunu yaparken de oradaki sivillerin her ne pahasına olursa olsun ya canlı olarak oradan kaçmalarını veyahut da katledeceklerini mesajını veriyorlar. Oradan haber yapabilecek olan bütün basın, yayın, medya organlarını özellikle hedef tahtasına koydular. Yani birinci derecede basın mensupları ve hekimleri,
evet,
hedef alarak yaralıların kendi halinde ölmesini sağlamak, bir de bu olayların dünya gündemine gelmesini önlemek açısından, evet, bu noktada TRT World ve TRT Haber'in yapmış olduğu bu yayınlar ve fotoğraflar ileriki dünya tarihinde ve bu yargılamalarda bir belge olacağı ümit edilmektedir. Çünkü bu konuda hakikaten belgeye dayalı işlem yapan en önemli ülkelerden biri Türkiye'dir diye düşünüyoruz. Burada Arap ülkelerinin, Türkiye'nin, İslam dünyasının Gazze'nin kuzeyindeki bu sivillerin hayatta kalması yönünde onların ilaç, gıda, temiz suya ulaşmaları konusunda dünya kamuoyunu ayağa kaldırması gerekiyor. Çünkü bu bir insanları açlıktan öldürme, ilaçsızlıktan öldürme politikasıdır. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam, şöyle bir gerçek de var, ona da bir göz atalım müsaadenizle. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve güvenlik kabinesindeki birkaç isim için tutuklama kararı istemişti. Hı hı. Fakat 5 ay oldu, herhangi bir gelişme yok. 5 aydır erteliyor bu kararın çıkmasını mahkeme. Fakat Putin için 24 günde tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bu konu için neler söylersiniz?
Şimdi diyelim ki 1948'den bugüne kadar bütün Birleşmiş Milletler kararlarına bakalım. İsrail'le ilgili çok sayıda müeyyide içeren kararlar var. İsrail hiçbirine uymuyorum dedi. Karşılığı ne? Evet. Hiçbir şey. Yani diyelim ki uluslararası mahkemelerden Netanyahu'nun tutuklanmasına yönelik bir karar çıktı. Yani onu kim tutuklayacak? Yani evet, gereken hükmü kim icra edecek? Bu sorunun cevabı yok. Çünkü arkasına Amerika'yı ve Birleşmiş Milletler'deki veto kartını alarak o Siyonist medyanın da algı operasyonuyla birlikte İsrail şu anda dünyada adeta bir haydut gibi. Hı hı. O Gazze'de istediği her cürmü işliyor. Hızını alamadı Lübnan'a, hızını alamadı Suriye'ye sarkmaya başladı. Bu da dünyanın göz önünde oluyor maalesef.
Evet, İsrail eski bir komutan tüm general Yitzhak Birik'in açıklamaları basına yansıdı. İddia edildiği gibi tünellerin yok edilmediği, işte işgalci askerlerin o tünellere giremediği ve bu savaşı İsrail'in kaybetmeye mahkum olduğu yönünde açıklamaları var. Eski İsrailli komutanın bu açıklamalar için düşünceleriniz nelerdir?
İsrail Gazze'deki insanları veyahut da oradaki Hamas adına savaşan mücahitleri silahla, mermiyle, tankla, topla, tüfekle, füzeyle yenemeyeceğini gördü. Bunları zamana yayarak mesela sivilleri açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum ederek yavaş ölüme terk ediyor. Yani herhangi bir ekonomik aktivite yok, yani yer altından, yer üstünden çıkan bir maden, bir zirai ürün, yani birkaç zeytinlikler var, onları bile tahrip ediyorlar. Evet. Dolayısıyla insanları yavaş yavaş ve zamana yayarak öldürmeyi ve o bölge insansızlaştırmayı planlıyor. Bu nedenle elinden geldiği kadar ateşkese yanaşmayacaktır. Bu sürecin böyle devam etmesini isteyecektir. Çünkü karadan, denizden ve havadan abluka altına aldı. Refah kapısından tüneller vasıtasıyla Mısır'la bir bağlantı vardı. Sisi iktidara gelir gelmez de o tünelleri kapatmakla övünüyordu. Bu nedenle o Philadelphia koridorunu da ele geçirdikten sonra İsrail askerleri şu an o bölgeye İsrail'in izni olmadan bir çuval un bile giremiyor. Bu nedenle dünyanın öncelikle bu soruna bir çözüm bulması lazım. Yani biz Gazze'ye silah cephane demiyoruz. Sadece insani yardım malzemelerini, yani onların hayatta kalabileceği derecede gıda ve ilacı gönderdiğim sürece onlar ölümüne direneceklerdir orada.
Evet. Hocam hep konuşuruz programlarımızda Arap dünyasının Filistin davasına ne kadar sahip çıktığına dair sizin tespitleriniz önemliydi, konuşmuştuk. Hamas'ın sonu için İsrail'le anlaştığı ortaya çıktı. Arap liderlerin kim bunlar? Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri El Nahyan. İsrail'le gizli kapaklı anlaşmalar yapıldığı, konuşmalar yapıldığı ortaya çıktı, basına yansıdı. Ve Filistin'i sattıkları açık açık ortaya çıktı bu liderlerin. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi Arap dünyası dediğimizde bunun işte 100 milyon üzerindeki nüfusuyla Mısır, genel olarak baktığımızda da 400 milyon civarında, o 20 Filistin'de dahil edersek 22 Arap ülkesindeki bu Arap sokaklarına, bütün Arap nüfusuna bunu söylersek evet, o insanlara da haksızlık yapıyoruz.
Liderler bazında bizim.
Çünkü en az bizim kadar normal. Evet. Çünkü ben bu şeyden sonra Mısır'a gitmiştim. Yani oradaki herhangi bir esnafın içinin kan ağladığını, evet, fakat baskı ve despot bir yönetim olduğu için de çok da fazla sesini çıkaramadığını ben bizzat gözlemledim. Bu nedenle bu tür saydığınız liderler Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Birleşik Körfez ülkelerinde veya Ürdün'de. Bunlar iktidara halkın oyuyla veya halkın rızasıyla gelmiş liderler değildir. Ya bunlar işte kraliyettir, babadan oğula geçiyor Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Onlar bile hiyerarşiyi bozup saray darbesi yapıyorlar. Sisi'nin yaptığı gibi darbe. Veya Ürdün'de ise şu anda mevcut Kral Abdullah, onun babası, dedesi Şerif Hüseyin'in torunları. Yani sırf Şerif Hüseyin Lawrence'la işbirliğinden dolayı ortada kalmasın diye oğlunu Irak kralı yapmıştır, Faysal'ı. Orada darbe olunca Churchill haritayı önüne alıyor. Biraz Suudi Arabistan'dan, biraz Filistin'den, biraz Irak'tan alarak Ürdün diye bir devlet oluşturuyor, başkenti Amman olan, ve Şerif Hüseyin'in çocuklarını da oraya oturtuyor. Ve hepsi de İngiliz kızlarıyla evli. Yani siz bu ülkenin liderinden ne bekliyorsunuz? Halbuki Ürdün'ün nüfusunun yarıdan fazlası şu an Filistinli. Evet. Yani halka sorulsa %90 böyle bir şey çıkmaz. Fakat maalesef Orta Doğu coğrafyasında, Arap dünyasında liderlerle halk arasında büyük uçurumlar vardır. Ve liderlerin önemli bir kısmı, kahir ekseriyeti de kendini oraya getiren dünyadaki küresel müesses sisteme diyet borcu olduğu için bu şekilde konuşuyorlar. Bu da işte şöyle bir sonucu ortaya çıkarttı. Mesela Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin önce ümmetin davasıydı. Ki Osmanlı döneminde böyleydi. Yani Mescid-i Aksa denince, hatta biz Kudüs'ü 1918'de kaybettiğimizde müttefikimiz olan Alman askerleri de kutlama yapıyordu. Yani Kudüs Hristiyanların eline geçti diye. Bu nedenle bu dava bir ümmet davasıydı. Sonra İngilizler bu öyle bir ırkçılık akımı, milliyetçilik akımı getirdiler ki Arap Birliği'nin kurulmasında İngiltere ön ayak olmuştur. Fikir babası İngiltere'dir. Bugün Arap Birliği toplanır, Arap Ligi sadra şifa hiçbir karar almadan
dağılırlar.
Yani işte Türkiye'de Türkçülüğü ama İslamsız Türkçülüğü, Arap ülkeleri arasında Baasçı bir Arap milliyetçiliğini, yani sosyalizm soslu bir Arap milliyetçiliğini, işte Kürtler arasında da işte PKK'nın önü Marksist,
Leninist
seküler bir Kürtçülüğü. Yani dikkat ederseniz bir taraftan ırkçılığı pompalarken diğer taraftan İslam'dan arındırılmış bir kavmiyetçiliği ön plana geçiriyor. Böyle olunca da ümmetin davası olan Filistin davası önce Arapların davası haline geldi Cemal Abdülnasır döneminde, 1950'li yıllardan itibaren. Ardından Arap-İsrail savaşlarıyla birlikte bu Arap liderler baktılar ki İsrail'le uğraşmak kendilerine çok pahalıya mal oluyor. Mesela Mısır Sina'yı kurtarabilmek için Camp David anlaşması yaptı. Bunun üzerine bu işi Arapların da üzerinden atıp Yasir Arafat şahsında Filistin meselesi yaptılar. Ve Filistin'de de Batı Şeria ve Gazze diye bölündü 1967'den sonra. Bu defa Batı Şeria'daki Mahmut Abbas ve ekibi Batı ile uzlaşma, Oslo süreci, işte Batı'nın şemsiyesi altında bir Filistin yönetimi oluşturabilir miyiz dediler. Gazze ve Hamas sadece
davanın sahibi
çıktı. Bu sefer de Hamas'ı terör örgütü, ilan ederek ötekileştirmeye başladılar.
Dava
ve Filistin
kaldı.
Davası sanki Hamas'la, ki ona da terörist dediler. Evet. Hamas'la teröristlerle İsrail devletinin mücadelesi konusuna indirgedi bugünkü Siyonist medya. Geldiğimiz nokta maalesef bu. Lübnan'ı işgal ediyor. Orada da işte Hizbullah militanlarıyla teröristlerle savaşıyoruz algısını oluşturdu. Çünkü siz öyle bir sermayeyle dünya düzeni kurmuşsunuz, medya düzeni kurmuşsunuz ki algının olgunun önüne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Zaten insanlar okumuyor, düşünmüyor gayri ekseriyeti. Böyle olunca da işte ne önüne konursa onu yemeye hazır bir toplum var maalesef. Küresel ortamda, sadece Türkiye'de değil.
Maalesef. Bir taraftan Gazze'de katliamlar devam ederken ateşkes görüşmelerine dair haberlerde sıkça rastlanmaya başladı hocam. Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası için cevap verdiklerini açıklamış. İsrail'in ise 11 ila 14 arasındaki esirin bırakılması karşılığında bir aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu iddia edilmiş. Bu haberler yayınlanıyor ama geldiğimiz bir yılı aşkın sürede ateşkese dair somut bir maalesef elimizde bir şey yok.
Şimdi olayı birkaç aşamada değerlendirmek lazım. Mesela Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkes muhtemelen olabilir. Çünkü cepheyi genişletmek istemeyebilir veya mevcut cephaneliğini takviye etmek için bunu yapabilir. Çünkü o kadar füze, o kadar silah
ve kayıpları da artmaya başladı, evet. İnsan kayıpları.
Bu yönüyle Lübnan'la bir ateşkes durumu söz konusu olabilir. Ama Gazze'de Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes sadece ve sadece geçici olarak dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik ve oradaki rehinelerin bir kısmını kurtarmaya yönelik olur. Ama hiçbir zaman İsrail'deki gerek Netanyahu yönetimi olsun veya o hükümet gitsin, başka bir hükümet gelsin, Gazze'deki ablukayı kaldırmayı asla istemeyeceklerdir. Eğer dünyada olağanüstü bir gelişme olup da İsrail'in buna mecbur edecek bir baskı oluşmadığı sürece İsrail iki ileri bir geri bu baskıyı, zulmü sürdürüp nihai hedef Gazze'deki sivil halkı şeye sürebilmek, Sina'ya sürebilmek, süremiyorsa açlıktan öldürecek, silahla öldürecek, evet. Ve tünellerde kalanlara da zehirli gaz atarak bunu çözeriz diyor. Yani nihai hedef bu. Sonuçta şimdiden İsrail'de bulunan bazı Yahudilere Gazze'den yer satmaya başlamış İsrail. Yani diyor ki sana şu kadar yer vereceğim. Yani oraya kuracağı yeni yerleşimlerin planını yapmaya başlamış. Yani evet. bu ülke nasıl olur da ateşkes yapar, nasıl olur barış yapar.
Evet, doğru hocam. Peki devam edelim. Bu Orta Doğu'da yanan ateşin ikinci durağı Lübnan. İşgalci İsrail Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Gece boyunca yine Beyrut'u ve Beyrut'un Dahiye bölgesini yoğun hava saldırılarına tuttu işgalci güçler. Bir taraftan da 2865 kişi bugüne kadar Lübnan'da hayatını kaybetmiş hocam yapılan saldırılarda. Lübnan Başbakanı Mikati'nin bir açıklaması var ateşkese dair. 7 gün içinde İsrail'in Lübnan'dan çekileceği yönünde iddialar var. Bu konuda neler söylersiniz? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu soru soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'ın açıklamalarına atıfta bulundu ve savaşı sürdürmeye yönelik Hizbullah'ın yeni liderinin açıklamalarına atıfla bölgede ateş daha çok harlanacak, yükselecek şeklinde bir ifade kullandı. Lübnan'daki durumu nasıl özetlersiniz ve tabii ki Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'ın bir portresine de bakabilir miyiz?
Şimdi İsrail bir taraftan Gazze'de katliamlarına, soykırımına devam ederken diğer taraftan hava bombardımanıyla Lübnan içlerine, Beka Vadisi'ne, Beyrut'a, hatta Suriye'nin çeşitli stratejik hedeflerine hava saldırılarında bulunuyor. Fakat bunu yaparken Litani nehrine kadar olan, İsrail sınırında Litani nehrine kadar olan orada 80-100 köy, yani Gazze'den daha büyük bir toprak parçasında karadan işgal etmeyi planlıyordu. Ama 100 metreden fazla içeri giremedi. Çünkü çok korkaktır bunlar. Çünkü Hizbullah'ın o yeraltı tünelleri vesaire onların savunma hattını geçemediler. Nasıl ki Gazze'deki tünellere giremedikleri gibi karadan Lübnan içlerine giremiyorlar. Stratejik olarak ellerinde bulunan istihbari bilgilerle zaten bombalayabilecekleri her yeri yerle bir ettiler havadan. Bu saatten sonra ateşkese razı olmalarının bir sebebi, yani ellerinde hedef bombalayacak yer yoktur veyahut da
güç yoktur.
Mühimmat yedekleme yapmak için bir süre kazanıyordur. Fakat İsrail hiçbir zaman Lübnan'ı işgal planından vazgeçmeyecektir ki 1982'de bu denedi, başaramadı. Diğer taraftan Hizbullah'ın Nasrallah'tan sonraki önemli takımının, yani yönetim kadrosunda yüzlerce insanın bir çırpıda
ortadan kaldırılması
bu böyle sıradan olacak bir şey değildir. Biliyorsunuz Tel Aviv'de İslam Üniversitesi kurmuş İsrail. Yani Müslüman kılığında, şeyh kılığında, hoca kılığında, ne bileyim aklınıza gelebilecek her kılıkta o şiveyi konuşabilen, o insan, o kalıba girebilen insanlar vardır ki Türkiye'de de bundan işte bakıyorsunuz ilahiyat fakültelerindeki hocalar dahil olmak üzere. Yani muhtemelen İsrail Lübnan Hizbullah'ın o yönetim kadrosunun içerisine sızdı. Evet. Ve içeriden bir bilgi olmadan bu kadar insan aynı anda
nokta atışıyla ortadan kaldırdı hocam.
Evet. Böyle bir şeyi yani İsrail'in belki 7 Ekim'den beri en büyük başarısı bu Hizbullah liderlerine yapmış olduğu suikast söyleyebiliriz. Şu anki Naim Kasım Lübnan'da mı İran'da mı tam olarak bilinmiyor. Çünkü yeri bilindiğinde İsrail şöyle yapıyor. Yani bir binada olduğu tespit edilsin. O binayı havaya uçurur. Binada 100 kişi varmış, 1000 kişi varmış umurunda değil. Dolayısıyla böyle bir gözü dönmüş karşınızda düşman varsa ona göre de tedbir alması gerekiyor artık Hizbullah'ın da İran'ın da Şii yöneticilerinde. Güney Lübnan'da İsrail'e karşı karada en önemli mukavemeti bunlar yapıyorlar. Çünkü Lübnan ordusunun adı var, kendi yok. Böyle de bir durum söz konusu. Geleceğe yönelik şunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Lübnan'da bir ateşkes olabilir. Ama bunu Gazze için söylemek oldukça zor. Ama dileyelim ki bu Amerikan seçimleri vesaire bir şeyler bahane olur da dünya gündemi bir şekilde İsrail'i buna zorlar diye ümit edelim.
Peki hocam. Geçen hafta programımızda İsrail'in İran'a yönelik misillemesi konusunda görüşlerinizi dinlemiştik. Akşamında da gecesinde de İsrail beklenen o misillemeyi yaptı İran'a. Uçaklarla saldırdı, füze saldırılarında bulundu ama şöyle baktığımız zaman ne oldu ne bitti diye İran işte olduğundan fazla göstermeye çalışıyor saldırının boyutunu İsrail diye bir açıklama yaptı. Çok da canımız yanmadı demeye getirdi açıkçası. Sonrasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bu saldırının da bir misillemesi olacağını söyledi. İsrail'in geçen haftaki İran'a yönelik o saldırısının boyutları sizce nasıldı? Ve bundan sonra yeniden bir saldırı dizisi olur mu İsrail'den İran'a? İran'ın tekrar bir misillemesi olabilir mi? Buyurun
geçen
hocam.
Geçen hafta şunu söylemiştik. İsrail bir misilleme yapacak. Bunun yeri ve zamanını biz bilemeyiz takdiri ve nitekim o akşam bir hava saldırısı yaptı. Ve Amerika'nın buna katılmayacağını söylemiştik. Çünkü seçim öncesi böyle bir maceraya girmek istemez. Fakat İsrail gerçekten İran'a zarar vermek isteseydi İran'ın iki tane hassas noktası vardır. Biri petrol rafinerleri, petrol kuyuları. Evet. Çünkü kazancını, ana ekonomisinin can damarı. İkincisi de nükleer tesisleri. Fakat İsrail ne nükleer tesislerine ne de petrol rafinerlerine böyle bir saldırıda bulunmadı ve hedef alınmadığında deklare etti. Ne dedi? İşte dronların üretildiği fabrikalara işte dedi ki askeri tesisleri hedef aldık dedi ki burada Tahran'ın olduğu yeri de ki 3 ayrı hava akımıyla vurdu. Burada İsrail İran'a neler yapabileceğini gösteriyor. İran'da ona füze atarak yani birbirlerine hani bizim yağlı güreşlerde bir elense peşrev çekerler. Birbirlerine peşrev çekiyorlar aslında. Yani ben ciddi olursam neler yapabilirim gibisinden. Yoksa burada İsrail eğer İran'la ona vurucu bir yani darbe vurmak isteseydi, öldürücü bir darbe vurmak isteseydi ki Basra Körfezi'ndeki o Abadan'daki petrol tesisleri çok kolay açık vurulabilirdi. Açık hedefti. Fakat buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartı yani petrol tesisleri rafine vurulsaydı Hürmüz Boğazı da kapatılmış olsaydı şu an petrol fiyatları 150 doları görürdü. Bu da dünya ekonomisi açısından özellikle Avrupa için çok büyük bir yıkım olurdu. Amerikan seçimleri öncesinde böyle bir maceraya dünyanın girmesini istemediği için muhtemelen İsrail'i bu konuda durduran Amerika olmuştur. Evet. Çünkü Amerika'nın çizgisinden çıkması çok beklenemez İsrail'in. Şu an Gazze'de, Lübnan'da ve bütün Orta coğrafyasında İsrail'in saldırgan olarak yapmış olduğu o uçaklarla, füzelerle yapmış olduğu saldırıların bütün mühimmatı %70'e yakını
Amerika'dan
bir %25-30'a Almanya'dan geliyor. Yani diğer bütün ülkeleri toplasanız %10 yapmıyor. Dolayısıyla Amerika'ya rağmen bir şey yaptığı zaman nefes borusu kesilir İsrail'in. Bu nedenle de o Amerika'nın müsaade ettiği çizgiler ölçüsünde saldırganlığını devam ediyor. Buradan şunu çıkarabiliriz. İsrail'in yapmış olduğu bütün katliamlarda,
evet,
bütün cürümlerde Amerika ve Almanya'nın da rolünün olduğunu, bu zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağını ve Amerika'nın yıkımının, parçalanmasının, sisteminin çökmesinin de yakın olduğunu buradan söyleyebiliriz. Yani Allah hiçbir şeyi sebepsiz kılmaz. Yani bugün hem Almanya'nın hem Amerika'nın İsrail'e karşı bu kadar teşne olması kendi geleceklerini kararttıklarına bir göstergesi. Bunu tarihe not olarak düşmek istiyorum.
Evet.
Yakın bir gelecekte hem Amerika'nın hem Almanya'nın çok karanlık günler yaşayacağını söyleyebiliriz.
İnşallah.
Çünkü zulüm payidar olmaz.
Evet. ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu ortaya çıkmış hocam. Böyle ciddi bir rakamla İsrail'e var gücüyle destek vermeye devam ediyor.
Evet.
Katil
maalesef,
Amerika aynı
maalesef
zamanda tabii ki. Orta Doğu'da Amerika'nın yaptıkları da malum. Irak, Afganistan, say say bitmez Suriye.
Evet.
Maalesef işte iki katil bir araya gelince ortaya çıkanlar da bunlar oluyor. Hocam ilk bölümü noktaladık. İkinci bölümde inşallah önemli
İnşallah.
Başlıklar var. Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, dün önemli bir ziyaret gerçekleşti Ankara'ya. Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Senegal'e baktığımız zaman eski bir Fransız sömürüsü ve doğal kaynaklarıyla da öne çıkan bir ülke diyebiliriz sanırım. Türkiye ile 5 farklı anlaşma imzaladı iki cumhurbaşkanı, Senegal ve Türkiye cumhurbaşkanları. FETÖ ile mücadele gündemdeydi. Senegal'in İsrail'e karşı tutumu, Türkiye ile paralel tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir ettiği bir noktaydı. Senegal'le ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması konusunda hemfikir iki lider. Hem Senegal'i sizden dinleyelim hocam, hem Türkiye-Senegal ilişkilerini ve bu ziyareti değerlendirmenizi isteyelim.
Evet, öncelikle Senegal, başkent Dakar, mesela Batı Afrika'ya giden havayolu ulaşımında, mesela siz Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad gibi ülkelerin doğal hinterlandı. Nasıl ki bizim Batı Anadolu'da, Kütahya'daki, Uşak'taki, Afyon'daki, diyelim ki Manisa'daki insanların yolu İzmir'e kesişir. İzmir limanından dünya pazarlarına açılırlar. Yani bütün Batı Anadolu'nun merkezidir İzmir limanı, İzmir çevresi. Senegal'de bütün o Batı Afrika'nın okyanusa açılan, dünyaya açılan kapısı konumdadır. Yani diyelim ki Nijer'in, Çad'ın, Burkina Faso'nun denize, okyanusa kıyısı yoktur. Hep bu Senegal üzerinden bunu gerçekleştirir. Bunlar da eski bir Frankofan ülkesi, Fransız sömürgesi ülkelerdir. Bu devlet başkanı düzeyinde yapılan görüşmelerde birincisi bu FETÖ okullarının marife devredilmesi. Burada Türkiye şunu gördü. Afrika'da İngiliz sömürgesi olan ve Anglo-Sakson kültürünün etkili olduğu yerlerde marife devretme konusunda çok yavaş davranıyorlar.
Ayak sürüyorlar.
Ayak sürüyorlar. Hala Amerika'nın etkisi orada gözüküyor. Ama Frankofan ülkelerde bu işler biraz daha kolay olduğu için yani Türkiye bu alanda biraz daha
hızlı hareket,
hareket ediyor, evet, ve yol kat ediyor diyebiliriz. Yani müsaade ederseniz bu FETÖ'nün de ölümü, evet, münasebetiyle, evet, birkaç cümle söylemek istiyorum. Ya her fani gibi, hepimiz gibi o da bir insandır. Bir gün ölecekti. Zaten birkaç yıldır canlı kadavra gibiydi. Yani o etrafındaki bir takım heyet sistemi yönetiyor idi. Yani ölümü o kadar da çok büyük, yani dengeleri değiştirecek bir durum değil. Ancak şunu ifade edelim ki FETÖ veya Gülen hareketi Türkiye'de belki bundan sonra hiçbir zaman eskisi gibi taban bulamayacaktır. Çünkü para ve eleman devşirmede zorlanacaktır. Ama DHKPC gibi mesela diyelim ki örgütlere bakıyorsunuz, tabanı yoktur ama yıllardır da varlığını sürdürüyor. Bir marjinal grup olarak belki Türkiye'de varlığını sürdürebilir. Ancak İslam dünyası ve Türkiye açısından, İslam'ın geleceği açısından, özellikle Batı dünyada, çünkü artık Avrupa'da, Amerika'da iktida eden, İslamiyet'e giren çok milyonlarca insanlar var. Burada dini sulandırma yönüyle bu bir akım olarak devam edecektir ki en kötüsü de budur. Yani biz hep burada Türkiye'nin milli menfaatleri açısından işte diyorduk ki bize şöyle şöyle darbe vurdu, evet, işte bizim işte savunma sanayindeki şeylerimizi, projelerimizi oraya verdi, buraya verdi. Bu bizim Türkiye bağlamında milli menfaatlerimizi etkileyen bir durum. Ama ben Almanya'da, Avrupa merkezleri Almanya'dır, Balkanlar'da Arnavutluk'tur, işte Türkistan'da Kırgızistan'dır. Yani oradan başlayarak çevre bölgelere, çünkü 90'lı yıllardan itibaren okullarında yetişen gençler bugün mesela Arnavutluk'ta, Kırgızistan'da, Balkanlar'da, Türkistan'da, Afrika'da bulundukları ülkede bürokraside önemli noktaları işgal etmeye başladılar. Ve gelecekte belki 10 yıl sonra devam edecek, belki 100 yıl sonra devam edecek bir çarpık bir fikir akımı olarak sürmesi en büyük tehdittir diye düşünüyorum.
Sanki yoksa cenaze de onun işaretlerini verdi gibi hocam. Bir Müslüman gibi değil de sanki Hristiyan gibi uğurlandı.
Yani şöyle diyeyim. Bugün Türkiye'de de İslam'ı ifsad etmek isteyen veyahut da bir kişiye bir iftira etmek istiyorsanız 9 kelimelik bir cümlenin içerisine veya yani 8 doğrunun içerisine bir tane yanlış katarak bunu söylüyorsunuz. Ya bakıyor adam, bunlar neyin itiraz ediyorsunuz? Sonra bir sonraki aşamada o bir yanlışı alanını genişleterek, o çünkü o 8 doğrunun içerisinde o bir yanlış başlangıçta kaynadı ya, sonra onu genişleterek toplumu ifsad etme projesidir. Bu aynen devam ediyor. Ve asıl tehdit de buradadır. Çünkü insanların o 7-8 tane doğrunun içerisindeki bir yanlışı bulup da tahlil etme ancak uzmanı olan kişilerin yapabileceği bir şey. İşte FETÖ hareketinin veyahut da işte İngilizlerin bu Hindistan'da, İslam dünyasında bu Vehhabiliğin ortaya çıkması, birçok böyle fikri bozuk akımların ortaya çıkmasında batılı düşünce kurumlarının İslam dünyasına, ya işte doğruların arasına o virüsleri koyarak yaymasından kaynaklanıyor. Benim kişisel düşüncem bu hareketin, yani bu Gülen hareketinin Türkiye'de bundan sonra yani bir taban bulup tehdit olması çok zordur. Ama bütün küresel ölçekte zihni planda ifsat hareketi devam edecektir diye düşünüyorum. En büyük tehdit de budur.
Senegal-Türkiye ilişkilerine tekrar dönecek olursak hocam. Senegal-Türkiye
gelecek olursak Türkiye, kusura bakmayın olay okullardan oraya geçti. Türkiye Dakar merkezli olarak Senegal'le ilişkilerini geliştirdiği zaman bu gelişen ilişkilerin Mali ile, Moritanya ile, Nijer'le, Burkina Faso'yla, Çat'la, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle olan ilişkilerine de pozitif yansıması olacak. Çünkü siz giderken Dakar'a uğrayıp oradan geçiyorsunuz. Burası bir uğrak noktasıdır. Bu nedenle Senegal sadece kendiyle bağlantılı değil, Hinterland'daki 5-6 ülkeyle birlikte Batı Afrika'daki eski Frankofan ülkelerle olan ilişkilerin gelişmesinde anahtar konumdadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde de bu ziyaretin ve anlaşmaların önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii Fransa açısından bu büyük bir hayal kırıklığıdır.
Elbette Fransa Afrika'da kan kaybediyor. Şu anda Afrika'da alanını genişlettiren birinci ülke Çin'dir. Arkasından Türkiye geliyor. Yani biz buna yumuşak güç anlamına
soft power
diyoruz. Evet. Ve bunu da Fransa görüyor. Bu nedenle Türkiye'ye karşı Fransa'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde hasmane tavır almasının yegane sebebi Afrika'da ayağına basmamış.
Afrika demişken hocam hemen Somali'ye de bir uğrayalım. Geçen hafta Oruç Reis Somali'ye ayak basmıştı, limana yanaşmıştı, karşılama töreni düzenlendi, dualarla karşılandı. Orada doğal kaynakları araştıracak, sismik araştırma yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da o karşılama töreninde yer aldı ve bir başka bilgi verdi. Türkiye dedi sadece denizlerde değil, karada da petrol arayacak dedi Somali'de. Bu noktada neler söylersiniz?
Şimdi Afrika kıtası 30 milyon kilometre kare, 54 tane ülke var ve Afrika kıtasında denize en uzun kıyısı olan ülkenin Somali olduğunu söyleyelim.
Evet.
Yani Kızıldeniz'den başlıyor Afrika boynuzu Kenya sınırına kadar 3700 kilometre. Yani Türkiye'nin İzmir'den Van'a kadar 1600 kilometre evet. olduğunu düşünün. Bu kadar uzun deniz kıyısı olan bir ülke ve Somali limanlarının işletmesini Türkiye yapıyor. Somali'de polislerin ve askerin eğitimini Türkiye yapıyor. Hı-hı. Mogadişu Havaalanı'nı Türkiye işletiyor.
Recep Tayyip Erdoğan diye bir hastanesi 90'da var.
90'da evet. bütün dünyanın terk ettiği açlıkla pençeleşen ülkeye Türkiye elini uzattı. Yeniden bir devlet yapılanması oluşturuyoruz. İşte Somali işte Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'de okurken bir trafik kazası falan geçirdi vesaire.
Evet.
Yani şu anda Somali sistematik olarak Türkiye tarafından yeniden teşkilatlandırılıyor ve buna karşılık Türkiye'de Afrika'daki en büyük askeri üssünü Somali'de kurdu. Peki bunun anlamı nedir? Ben bunu şöyle örnekliyorum. Ya diyorum ki Kadıköy'de stadyumda bir maç var diyelim Fenerbahçe stadının önünde. Siz oraya bir simit satmaya gitseniz birileri der ki burada tezgah açamazsınız, burası benim yerim. Yani düşünün yani size bir simit tezgahı açtırmıyorlar. Yani uğrak bir yerde. Şimdi siz Afrika'ya gideceksiniz. Kenya'da, Tanzanya'da, Etiyopya'da diyelim ki milyon dolarlık, milyar dolarlık işte inşaat projeleri alacaksınız. Oradaki maden işletmesini alacaksınız. Tarım alanlarını kiralayacaksınız. Ve oradan paralar kazanacaksınız. Birileri de size gelip orada bu işinize taş koymayacak. Bu mümkün değildir. Birileri gelip sizden haraç isteyecektir. Evet. Ama Amerikan firmalarından isteyemiyorlar bunu. İngiliz firmalarından isteyemiyor. Niye? Arkasında
Siyonizm.
Silahlı güçleri evet. vardır. Eğer siz Somali'de, Libya'da olduğu gibi Afrika'nın o şu anda Gine Körfezi çevresinde ve Ekvator'un güneyinde de birkaç evet. böyle askeri üssünü kurarsanız iş adamlarınız orada istediği kadar iş yapar. Onlara posta koyacak, haraç isteyecek kişilere karşı da bu askeri üsten müdahale edersiniz. Eskiden Türk gemilerini soyuyorlardı. Dikkat edin Aden Körfezi civarında. Şu anda artık öyle bir hadiseyle rastlamıyoruz. Bu nedenle biz ilişkilerin sadece görünenden ibaret olmadığını, bunun perde gerisinde çok derin anlamlar ifade etmesinde görebiliyoruz.
Peki hocam. 5 Kasım'da Amerika'da seçimler yapılacak. Trump mı, Harris mi? Bu sorunun cevabı belli olacak. Anket sonuçlarına göre hocam Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokrat rakibi Kamala Harris'in oy oranları ülke genelinde eşit durumdaymış. ABD'de güncel anketlere göre ise Harris ülke genelindeki oy oranında az bir farkla Trump'ın önünde yarışı götürüyor. Trump ise başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin önünde yer almaktaymış. Evet, bu Harris mi Trump mı sorusunu size de soralım.
Amerikalıların işte ölçü birimleri, kilometreleri, kilometreye mil diyorlar, ölçü birimine evet. galon diyorlar. Seçimleri salı günü.
Evet.
Her 4 yılda bir Kasım'ın ilk salısı oluyor.
Yapılıyor.
Burada eyaletleri var, 50 eyalet var. ve 50 eyalette bir oy fazla alan bütün milletvekillerini alıyor. Diyelim ki Kaliforniya'dan 40 tane
vekil çıkacak.
Bir oy fazla alan 40'ını da alıyor.
Evet.
Böyle olunca da mesela %51 oy alan diyelim ki bir parti daha az milletvekili çıkarabiliyor. %49 alan daha çok milletvekiliyle seçimi kazanmış olabiliyor. Bu nedenle Amerika'nın bu seçim sisteminin kendine özgürlüğünde dikkate alarak, yani oy oranının %1-2 fazla olması değil, o eyaletlerden çıkacak milletvekiline göre hangi eyalette kimin önde olduğu, ki bunlar salıncak eyaletler dediğimiz 7-8 tane eyalet vardır. Her seçimde farklı partilere gidip gelebilir. Bir de herkesin kemikleşmiş şeyi vardır. Mesela Türkiye'de İzmir'i her zaman CHP'nin, Konya'yı AK Parti'nin, muhafazakarlarının alması gibi. Orada da bazı şeyler vardır ama bir de gidip gelen yerler vardır. Peki bu seçimin sonucuyla ilgili ne söyleyebiliriz? Yazı gelse de, tura gelse de, Trump gelse de,
Harris gelse de
bir kere Siyonistler pek bir şey kaybetmeyecekler. Çünkü her iki damarda da temsilcileri vardır. Ama dünya genelinde bazı şeylerde değişiklik olabilir. Mesela Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Trump kazandığında şunu söyleyebilir. Trump kazanırsa şayet bu Putin'le olan ilişkisi ve Amerika'ya dönük bir takım politikalar nedeniyle Ukrayna savaşında bir ateşkes, barışa doğru bir şey
olabilir.
Veya işte bizim bu Suriye'den, Irak'tan Amerika'nın elini eteğini çekmesi konusunda belki olumlu şeyler bekleyebiliriz Trump'ın kazanması halinde. Ama şunu da unutmamak lazım. İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasını en çok teşne olan da Trump'tı. Trump. Yani söz konusu Yahudiler, İsrail olduğunda Trump'la Harris'in pek bir farkının olmadığını da ayrıca not etmek gerekiyor. Yani Trump biraz daha gücünü Amerika'ya yöneltip Amerika halkının refahı, Amerika'daki altyapının yenilenmesi konusunda politikaları varken Kamala Harris küreselci ekibin adayı olduğu için onlar için Amerika, İngiltere veya Çin fark etmiyor. Küresel sermaye, küresel markalar çıkarlar neredeyse oraya demir atıyorlar. Bu yönüyle baktığımızda dünya dengeleri açısından bazı değişiklikler olabilecektir. Ama şu anda oradaki Müslüman kesimin de ehveni şer olarak Trump'ı desteklediğini söyleyebiliriz.
Peki hocam. Ermenistan'dan ezber bozan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları olmuştu. Şimdi Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın bir açıklaması var hocam. Sözde 1915 olayları için tanınması ısrarında olmayacağız demiş ve Mirzoyan komşu ülkelerle ilişkileri düzenleme ve barış çağrısı yapmış. Bu açıklamaları nasıl değerlendirmek gerekir ve önümüzdeki günlerde Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olursa Türkiye ile de Ermenistan'ın sınırları kalkar mı, o sınırlardaki kapanmışlık ne dersiniz?
Zaten şu anda Ermenistan'ın 1992'de Karabağ işgaliyle birlikte Azerbaycan'la birlikte Türkiye Ermenistan'la olan sınırlarını kapattılar.
Evet.
Yani herhangi bir ticari işlev söz konusu değil. Bunun Ermenistan'a faturası şöyle oldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yapılırken, Tanap boru hattı yapılırken aslında Ermenistan daha yakın bir güzergah olmasına rağmen biz bunu Tiflis üzerinden, Gürcistan üzerinden belki mesafe biraz daha uzatılarak bu işten Gürcistan kazandı. Ermenistan hep kaybeden taraf oldu. Şimdi Karabağ Savaşı, birinci ve ikinci Karabağ Savaşı sebebiyle olay sonuçlandı. Yani Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan kesin ve net bir zaferle Karabağ'da yönetimi ele geçirdi ve bir ateşkes anlaşması yapıldı. Fakat kalıcı bir barış anlaşması henüz yapılmadı. İşte bu kalıcı barış anlaşmasının yapılabilmesi için bu Zengezur koridorunun açılması, Türkiye'nin Kafkasya ve Türkistan'la olan kara ve demiryolu bağlantısının en kısa kestirme ve ucuz rentable o yolun açılabilmesi için kalıcı bir barış anlaşmasının sağlanması gerekiyor. Bu kalıcı barışın da neticesi olarak Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan sınırlarını ve ticaretini açması Ermenistan ekonomisine bir can suyu olacaktır. Bu transit geçişten de Ermenistan oldukça faydalanacaktır. Bu nedenle bu işin neticesi kazan kazan politikası. Yani herkese bir faydası olacak. Hı hı. Şu an Ermenistan 3 milyonluk nüfusu var. Fakat 1 milyon kişi Rusya'da ve yurt dışında çalışıyor. Yani yurt dışında çalışan işçilerin göndermiş olduğu paralarla ekonomi dönmeye çalışıyor. İşte diaspora bunlara vaatlerde bulunuyor. Fransa'daki, Amerika'daki Ermeni diasporası ama vaat var, icraat yok. Bu nedenle de bunlar artık ayaklarının üzerine basarak, yani Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı karşısına alarak bu coğrafyada zenginleşmelerinin, insanlara refah getirmelerinin mümkün olmadığını gördüler. Ve 30 yıldan beri Ermenistan'da şu anda bir Matmazor nükleer enerji santrali vardır. Nuh Nebi'den kalma fay hattı üzerinde, Allah muhafaza bir deprem olsa sadece Ermenistan'ı değil Azerbaycan ve bizim Doğu Anadolu bölgesine tehdit ediyor. Onu kapattıklarında ülke karanlıkta kalıyor. Yani enerjisi problem, altyapısı problem, ekonomik olarak ayakta durabilmesi için dış yardıma muhtaç bir ülke. Bu nedenle de artık yavaş yavaş, yani 1915'teki olayları, eski defterleri karıştırarak Türkiye ile Azerbaycan'la düşman olmanın Ermenistan'a bir getirisinin olmadığını aklı başındaki siyasetçiler görüyor. Artık masaya, önceden diyorlardı ki masaya oturmadan önce bu ön şartımız var diyorlardı. Bu da bu işi çıkmaza sürmekti. Evet. Bu yönüyle düşünüldüğünde artık Ermenistan'ın da bu anlaşmaya yakın olduğu, bu kıvama geldiğini değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Hemen yanı başında komşumuz Gürcistan'da olup bitene bakalım. Bir seçim yapıldı fakat seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı tanımayacağını açıkladı. Sonrasında da itiraz edildi ve bu itiraz kabul edildi. Seçim sonuçları araştırılsın diye. Gürcistan'da neler oluyor hocam? Bize özetleyebilir misiniz kısaca?
Şimdi geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da seçimler yapıldı ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili parlamento seçimi tanımayacaklarını söyledi. Şimdi enteresan bir şey ve bunu bir Rus operasyonu olarak değerlendirdi. Fakat şunu da belirtmemiz lazım. Parlamento seçimlerinde %53.9 oyla Gürcü Hayali Partisi birinci oldu. Yani öyle bir puan, iki puan farklı değil yani. %54'e yakın. Evet. Bir oy aldı ve sokağa dökülme çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı. Şimdi oyların sonuçlarına baktığımızda parlamento seçimlerinde Rus yanlısı şu andaki iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 53.93, yani 54 oy almış. Oyların %11.03'ünü alan değişim için koalisyonu ikinci, %10.16 oy alan Gürcistan'ı kurtarmak için birlik partisi üçüncü olmuş. %8.81'ini alan Güçlü Gürcistan dördüncü ve %7.77'sini alan Gakarya Gürcistan ise beşinci olmuş. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi topluyorsunuz. Yani %40 yapmıyor. Bu nedenle bu biraz da tribünlere söylenmiş bir sözdür. Şu anda Gürcistan Doğu ile Batı arasında, yani NATO ve Avrupa Birliği ile Rusya'ya yanaşma konusunda türbülanslar yaşayan ve sürekli olarak da 90'dan beri yönetim değişikliklerinin olduğu, Batı'ya yanaştığı için Rusya'nın desteğiyle Abazya ve Güney Osetya'daki ayrılıkçı hareketleri Rusya destekledi ve defakto orada devletler oluştu. Yani Gürcistan kendi topraklarının bir kısmını kaybetti bu Batı'ya olan sevdasından dolayı. Rusya diyor ki bana rağmen bu bölgede sana bunu yaptırmam. Yani senin NATO'ya, Avrupa Birliği'ne girmene müsaade etmiyorum diyor. Fakat Gürcüleri de mesela Soros'un ekibi, küreselci ekipler de o tür bir ülkeyi, yani çok küçük paralarla, 50 milyon dolarla, 100 milyon dolarla orada yönetim değiştirebiliyorsunuz. Yani insanları sokağa dökebiliyorsunuz. İnsanların ekonomik durumlarını göz önüne aldığımızda. Bu nedenle Gürcistan'da son 30-40 yıldan beri Soros'un önderliğindeki küreselci ekibin oradaki bir takım halkı manipüle ederek sokağa dökmesi neticesinde oluşan bir yönetimle Rusya'nın desteklediği kişilerin iktidara geldiği, yönetimin el değiştirdiği, yani bir böyle değişimi hep gözlüyoruz ve bundan sonra da bakacağız. Ama bunun faturası olarak Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya'yı Rusların kontrolündeki o ekip ayrıca devrettiğinde söylemekte fayda var.
Peki hocam. Son olarak dünyada yaşanan doğal afetlere de bakalım. Afetlere. Bir taraftan hocam küresel ısınma. İspanya'da sel felaketi yaşandı. 158 kişi hayatını kaybetmiş. Nijerya'da şiddetli yağış ve sellerde 321 kişi ölmüş. Sudan'da da kolera salgını söz konusu ve bu salgında 852'ye yükselmiş ölenlerin sayısı. Bu yaşananları bize kısaca anlatır mısınız? Öylelikle noktada.
Şimdi bu küresel iklim değişikliği olayını ben böyle ateşli hastalıklara yakalanan bir insana benzetiyorum. Yani diyelim ki hasta olduk. Bize bir ateş geliyor. Ateşimiz diyelim ki 39-40 dereceye çıkıyor. Evet. Ama bir süre sonra da üşüyoruz, titriyoruz. Yani bu gelgitleri yaşıyoruz. İşte dünyada da aşırı derecede bazen soğuklar da olabiliyor. Yani mesela diyelim ki Türkiye'de bu kış hiç beklenen çok çok üzerinde bir soğuk hava dalgası da gelebilir. Tam tersine hiç kış yaşanmadan ılık, güneşli günler de olabilir. Bunların hepsi birlikte yaşanabilen bir durumdur. Bugüne kadar kaydedilen şeylerde. Mesela İspanya'da metrekareye 400 kilogram yağış düşmüş. Yani bir damacananın 20 litre olduğunu düşünürsek 20 damacana suyu bir metrekarelik alana boşalttığınızı düşünün. O kadar çık. Yani ki İspanya böyle bir şeyi belki de 100 yılda bir yaşıyor. Evet. Nijerya'da benzerini görüyoruz. Sudan'da ise iklim zaten doğal olarak yazlar yağışlı, kışlar kurak, tropikal bir iklimdir. Yani Nisan Mayıs'ta başlayıp Ekim Kasım'a kadar süren yaz yağışlarında hem sıcak hem nemli bir havanın etkisiyle o virüs mikrobun yaygınlaşması, özellikle suların kirlenmesi neticesinde kolera salgını vardır ve orada insanların sağlıksız içme suyundan kaynaklanan bir durumdur. Yani biz mesela 7 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Eğer biz o deprem sonrasında halkımızın o gani gönüllülüğü neticesinde o temiz içme suyu götürmeseydik, orada bir takım tedbirler alınmasaydı belki depremden ölenlerden çok fazlası işte kolera gibi salgın hastalıklardan ölebilirlerdi. İşte Sudan gibi ülkelerde işte bu tür altyapı eksikliği neticesinde insanlar kirli ve temiz olmayan su ve gıdalarla ihtiyaçlarını giderdikleri için hastalıklar çok yaygın bir şekilde artıyor ve sağlık hizmetleri de olmayınca maalesef dünya genelinde baktığımızda bu tür ölümleri görüyoruz. Bu da işte bir İslam ülkesi olan Sudan'da bu noktaya gelmesinin yegane sebebi de ülkedeki iç savaşın, kaosun hala sürmüş olması. Ülkenin ekonomik kaynaklarının halkın refahına, sağlığına ve ülkenin kalkınmasına değil de silaha yatırılması ve insanların birbirine silah çevirip kan dökmesine kaynaklanan bir durumdur. Maalesef bu medeniyet coğrafyamızın en büyük yarasıdır.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı nihayete erdirdik. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz.